insana uygun bir kriter getirdi Allah. Asil bir kriter. İnsanın ırkına bakmıyor, cinsine bakmıyor, rengine bakmıyor, malına makamına bakmıyor. Asil bir kriter, takvasına bakıyor. Nasıl bir insandır? Ona bakıyor. Müslüman diniyle övünür. Onlar ırklarıyla övündüler. O zaman belalarını buldular. Senin ilacı değiştirmen yetmez, doktoru değiştireceksin. Hadislere ihtiyacımız yoktur. Alimlere de ihtiyacımız yoktur. Mezheplere de ihtiyacımız yoktur. İşte Kur'an öyle diyor diyorlar. Madem ki Kur'an mübinmiş, açıkmış, o zaman peygamberin hadislerine ihtiyacım yok diyorlar. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah'tan başka bir otorite yoktur. Olmamalıdır, kabul edilmemelidir. Açık değil mi? Allah mı en iyi bilir, insanlar mı en iyi bilir? Açık değil mi? Kur'an'ın ana mesajı açıktır. Ama tafsilatına girerseniz ilmi meseleler çoktur. Sizi diyelim ki Amerika korursa güçlü olmaz mısınız? Peki söyler misiniz? Sizi Allah korursa güçlü olmaz mısınız?
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdîhi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفري علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, geçen dersimizde Hud suresini bitirmiştik. Bugün inşallah Yusuf suresine başlayacağız. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası anlatıldığından dolayı surenin ismi Yusuf suresi olmuştur. Surelerin isimleri ekseriyetle sure içerisinde anlatılan bir olaydan alınmış, surede geçen bir kelimeden alınmış, bazen bizzat Peygamberimiz tarafından isimlendirilmiştir. Bu surede de uzun uzun Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası anlatıldığından dolayı İsmi Yusuf suresi olmuş ve hemen hemen Kur'an'daki bir sure içerisinde anlatılan en uzun kıssa Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasıdır diyebiliriz. Kur'an ne hikaye kitabıdır ne tarih kitabı. Allah Azze ve Celle bir medeniyet meydana getirmek istemektedir. Peygamberin gönderilmesinin sebebi bir medeniyet meydana getirmektir. Allah Azze ve Celle insana şu mesajı vermiştir. Peygamber göndermekle. Ey insan, sen yeryüzünde başıboş bir varlık değilsin. Sen istediğin gibi yaşayamazsın. İstediğin gibi giyinemezsin. İstediğin gibi yiyemezsin. İstediğin gibi, istediğin suça, istediğin cezayı veremezsin. Sen Allah'ın dünyasında oturuyorsun. Allah'ın dediği gibi yaşamakla mükellefsin. Benim dünyamda özgür bir varlık olma. Madem ki benim dünyamda yaşıyorsun, madem ki benim verdiğim rızıkları yiyorsun, madem ki benim verdiğim havayı teneffüs ediyorsun, o halde benim dediğim gibi yaşayacaksın demek için Allah peygamberler gönderir. O peygamberlere sadece teorik olarak bunları anlatmaz. Geçmiş peygamberlerin kıssaları içerisine Kur'an birçok mesajları yerleştirir. O gözle okumayanlar bunları hikaye gibi okuyabilirler. Ve tarih kitabı okur gibi de okuyabilirler. Ya da bazı ilahiyatçıların yaptığı gibi üzerinde akademik çalışmalar da yapabilirler. Kelime üzerinde de çok durabilirler. Bilimsel bir faaliyet yapıyor gibi Kur'an üzerinde durabilirler. Bunların hiçbirisi Kur'an'ı anlayamazlar. Kur'an'ı anlamak isteyenler evvela Kur'an'ın ana mesajını anlamalıdırlar. Bütün anlatılanlar ana mesajı verebilmek içindir. Bütün anlatılanlar esasında bir hedefe dönüktür. O hedefi bilmeyenler Kur'an'ın esas neden geldiğini, Allah Azze ve Celle'nin nasıl bir Allah olduğunu anlamamış olanlar, Allah'ın nasıl bir dünya istediğini anlamamış olanlar, onlar bu kıssalardan almaları gerekeni alamayacaklardır. Kafalarını şöyle bir boşaltmalıdırlar. Kur'an'ın mesajını anlamak isteyenler, bu kıssalardan alınması gereken dersleri anlamak isteyenler, onlar kafalarını bir boşaltmalı, her türlü bilgiden, yalanla gerçeğin karışık olduğu o bilgilerden kafalarını boşaltmalı ve ya Rabbi senin kitabını tertemiz bir akılla anlamak istiyorum demeliler. O şekilde Kur'an'a bakmalılar, bu kıssaları o şekilde okumalılar. Sanki bugün geliyormuş gibi okumalılar. Tarihi bir olayı anlatıyormuş gibi değil. Sanki Kur'an bugün nazil oluyormuş gibi düşünmeliler. O şekilde bakmalılar. İşte o zaman anlayabilirler. Sanki kendilerine nazil oluyormuş gibi okumalılar. İşte o zaman anlayabilirler. Allah Azze ve Celle bu kıssalarla yüzlerce mesaj verdiği halde bazı insanlar bu kıssaların sadece hikaye kısmını, olayları sadece konuşur dururlar. Halbuki konuşulması gereken ne Yusuf'un kuyuya atılması, ne kuyudan çıkartılması, ne zindana atılması. Bütün bunlar konuşulabilir ama konuşulurken esas mesajı anlamak maksadıyla konuşulmalı. Allah Azze ve Celle bu sureyi Mekke'de indirdi. Mekke'nin şartlarına uygun bir şekilde indi. Bildiğiniz gibi surelerin bir kısmı Mekki'dir, yani Mekke'de hicretten evvel inmiş olanlar. Bir kısmı da Medeni'dir, yani hicretten sonra inmiş olanlar. Hicretten evvel inenler, yani Mekki sureler, o günün şartlarına göre gelir. O gün neye ihtiyaç varsa ona göre gelir. O gün Müslümanların teselliye ihtiyacı vardı. Zulüm artmış idi. Allah Azze ve Celle onları teselli ediyordu. Sizden evvel de nice peygamberler geldi, nice peygamberlerin ümmetleri oldu. Ve onlara nice zulümler yapıldı ve onlar sabrettiler ve Allah sonunda zaferi nasip etti. Dolayısıyla siz de sabredeceksiniz ey müminler. Allah Azze ve Celle bu kıssalarla, hatırlayın Hud suresindeki kıssalarla da bu mesajları vermişti. Nuh'un kıssası anlatılmış, Nuh Aleyhisselam uzun süre anlatmış, ondan sonra inkar etmişler ve Allah da inkar edenlerin belasını vermiş ve sonunda müminler zafere ulaşmışlar, tufandan kurtulmuşlardı. Sonra Hud Aleyhisselam gelmişti, aynı şekilde onlar zafere ulaşmışlar, öbürleri helake uğramıştı. Salih Aleyhisselam gelmiş, aynı şekilde olmuştu. Şuayb aleyhisselam gelmiş, aynı şekilde olmuştu. Musa aleyhisselam gelmiş, aynı şekilde olmuştu. Sonunda müminler zafer ermişler ve kafirler helak edilmişlerdi. Bütün bu kıssalar aynı noktaya temas ediyordu. Bütün peygamberler aynı din ile gönderilmiştir. Farklı bir din yoktur. Bir Allah'ın 10 tane dini olacak değil yani. Hristiyanlık gibi, Yahudilik gibi başka başka isimler, başka başka dinler, başka başka inançlar. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Allah bir tanedir ve onun dini de bir tanedir. Ve bütün peygamberlere vermiş olduğu din aynıdır. Sonradan insanlar hem dinin içeriğini değiştirdiler hem de isimlerini. Kafalarına göre isimler taktılar. Kimi peygamberin adını verdi, kimi peygamberin doğduğu bölgenin adını verdi. Kimi bir ırkın adını verdi, ırkçılık yaptılar her neyse. Başka başka isimler taktılar. Halbuki Allah'ın göndermiş olduğu din bir taneydi ve adı İslam'dı. Bu kıssalardan bunu da anlamış oluyoruz. Allah Azze ve Celle bize kaç bin sene evvel gelmiş olan peygamberleri anlatır ve onların da aynı dinle gönderildiğini söyler. Bizi ta oralara kadar bağlar. Bizim tarihimiz demek ki 1400 yıllık İslam tarihi değil. Demek ki sadece o değil. Demek ki biz ta Adem Aleyhisselam'a kadar dayanıyoruz. Ve o zamandan itibaren bu mücadele devam ediyor. Demek ki Nuh Aleyhisselam gibi, ondan sonra gelen Hud gibi, Salih gibi, Şuayb gibi, demek ki peygamberimiz de aynı şekilde bir mücadele ile gelmiş ve bu mücadele devam edip gidecek kıyamete kadar. Allah'ın düşmanlarıyla Allah'ın dostları arasında. Yeryüzünde Allah'ın dediği değil benim dediğim olur diyen Firavunlarla mücadele edecek olan baba yiğitler arasında. Erkek adamlarla onlar arasında bu mücadele devam eder gider. Allah Azze ve Celle bu kıssalarla bize bu mesajı verir. Ve aynı zamanda müminlere şu mesajı da vermiş oluyordu. Hatta kafirlere de ey kafirler Yusuf'un kıssasını hatırlayın. Nasıl ki Nuh'un kıssası sonunda iman edenler zafer eriştiler. Nasıl ki falan ve filan peygamberlerin kıssalarının sonunda da öyle olmuştu. Şimdi de sıra Yusuf'un kıssasına geldi. Onun da bakın göreceksiniz kardeşleri tarafından hıyanete uğrayacak. Onlar hıyanet edecekler, kardeşlerini kuyuya atacaklar. Bu şekilde ben kendi isteklerine ulaşacaklarını düşünecekler. Bir plan yapmışlardır, o planlarının hedefe ulaşacağına inanırlar. Halbuki onların planı Yusuf'un ileride Mısır'da büyük bir insan olmasını, başbakan gibi bir makama gelmesini sağlar. Halbuki kardeşlerinin hedefi neydi? Onlar Yusuf'tan kurtulmak istemişlerdi. Allah Azze ve Celle demek ister ki, o sizin planınız ve sizin muradınız, sizin planlarınız yürümez, Allah'ın planı yürür. Siz onu yok etmek istersiniz ama sizin yaptığınız şeylerle Allah onu yükselttikçe yükseltir. Ve sonunda Allah'ın dediği gerçekleşir. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَاَكِيدُوا كَيْدًا Onlar bir takım planlar, tuzaklar hazırlıyorlar. Ben de onlara karşı tuzak hazırlıyorum. Onlara bunu söyle ey Resulüm. Siz aynen kardeşlerinin yaptığı gibi, Yusuf'u kuyuya atmaları gibi siz Hazreti Muhammed'i kuyuya atmak istiyorsunuz. Onların o kendi kardeşlerini oradan sürgün etmeleri gibi, siz de Hazreti Muhammed'in memleketinden sürgün etmek istiyorsunuz. İçinizden bir kısmı, nasıl ki Yusuf'un kardeşlerinden bazılar Yusuf'u öldürün ondan kurtulun demişlerdi ya. Sizin içinizden bir kısmı da Hazreti Muhammed'i öldürün ondan kurtulun diyecekler ileride. Fakat hiçbirinin planı gerçekleşmeyecek. Allah'ın dediği gerçekleşecek. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde aynı zamanda müminlere şu mesajı da veriyordu. İleride yani başınıza bazı işler gelecek. İleride kuyuya atılacaksınız yani. Allah Azze ve Celle gaybtan da haberler vermiş oluyordu aslında. İleride Müslümanların başına gelebilecek olan bir takım tehlikelerin haberini veriyordu. Bu şekilde Allah Azze ve Celle gaybı bilen bir Allah olduğunu gösteriyordu. İleride müminlerin başına gelecek olan musibetlere haber veriyordu. Bu şekilde gaybı bildiğini gösteriyordu. Ve dediği aynen gerçekleşti. Yaklaşık 2 sene kadar sonra peygamberimizi öldürmeye karar vermişlerdi hatırlayın.
Hicret olayı. Allah Resulü'nün hakkında oturmuşlar, konuşmuşlardı. İstişare yapıyorlardı. Ne yapalım demişlerdi. Bunun elinden nasıl kurtulacağız? Bizim milletimizi ikiye böldü dediler. Bundan nasıl kurtulacağız? İstişare yapıyorlardı. Bir kısmı demişti ki, onu hapse atalım, onu bir yere bağlayalım. Diğerleri itiraz etti. O zaman taraftarları daha da çoğalır dediler. Bir kısmı dedi ki, o zaman sürgün edelim buradan. Bir kısmı itiraz etti. Hayır dediler, olmaz. O zaman gittiği yerde daha büyük faaliyetler yapmaya başlar. İşte o zaman Ebu Cehil demişti ki, onu öldürelim. Başka çaresi yoktur dedi. Kabileler toplansınlar, her aşiretten bir iki tane kuvvetli genç toplansın ve onu hep beraber vursunlar. Sabaha karşı evindeyken, yatağında yatarken hep beraber ona vursunlar ve bu şekilde onun kanı bütün aşiretlere dağılmış olsun. Ve Muhammed'in aşireti de hepsinden intikam alamayacağına göre vereceğimiz fidyeyi kabul etmek zorunda kalırlar. Bu şekilde planlar yaptılar. O istişareye, o toplantıya şeytan da insan kılığında, necidli bir ihtiyar kılığında girmişti. Tecrübesinden istifade ederiz diye onu da toplantıya almışlardı, bu gizli toplantıya. İşte şeytan o zaman evet dedi, en doğru görüş budur. Diğerleri doğru değil dedi, en doğru görüş işte budur. Dolayısıyla o görüşü tatbik edeceklerdi artık. Allah Azze ve Celle ileride Efendimiz'e böyle bir suikastın yapılacağının da haberini veriyordu. Yusuf'un kardeşleri nasıl ki onu öldürmek istediler, seni de öldürmek isteyecekler. Nasıl ki bir kısmı onu kuyuya attı, aynı şekilde bir kısmı senin Mekkelilerinin, aşiretinin de bir kısmı, Mekke'de yaşayanların, o kafirlerin bir kısmı da sana benzeri şeyler yapmak isteyecekler. Dolayısıyla ey Resulüm, senin yapman gereken, nasıl ki Hazreti Yusuf'u Allah kurtardıysa, seni de kurtaracaktır, bundan emin ol. Ve ey müminler, siz de bundan emin olun. Sonunda Allah'ın planı gerçekleşir. Allah Azze ve Celle onlara bir takım şeyler yaptırır. Ve bu şekilde Allah hareketi yönlendirir. Hakikatte onlar kendi planlarını kendileri yaptıklarını zannederler. Onlar bir takım planlar yaparlar. Ve planları kendileri yaptıklarını düşünürler. Ve o plan sonunda da her şeyi düşünmüşlerdir. En ince noktasına varana kadar tafsilatlı planlar yapmışlardır. Fakat onların planlarında hiçbir zaman Allah yoktur. Hiçbir zaman onlar planlarını Allah'a dahil etmezler. Ya Allah bu planlara engel olursa diye düşünmezler. Ya Allah bir şekilde bunu engellerse diye düşünmezler. Allah örümceğe emreder de örümcek ağ örer ve peygamberini kurtarır Allah. Bir örümcekle bile Allah müdahale eder ve Allah'ın dediği gerçekleşir. Her şeyi düşünürler onlar. Çok güzel planlar yaptıklarını zannederler. Çeşitli adamları kendilerine bağlarlar. Kimini şantaj yoluyla, kimini tehdit yoluyla, kimini kandırarak. Çeşitli insanları kendilerine bağlarlar ve her şeyi planlarlar. Nasıl yapacaklarını iyi düşünürler. Darbeyi nasıl yapacaklar, ihtilalleri nasıl yapacaklar? Her şeyi planlarlar ama onların planlarında Allah yoktur. Allah Azze ve Celle ne istiyorsa o gerçekleşecektir. Ve Allah'ın dediği gerçekleşir. İşte bu sure bize bu mesajı da verecek. Ey müminler, korkmayın. Devam edin yolunuza, sonuçta Allah'ın dediği olacaktır. İşte geçmiş misaller bunu göstermektedir. Peygamberimizi susturabilmek için onun bilmediği, hiç kimsenin bilmediği, Mekkelilerin hiçbirinin bilmediği, Yahudilerin belki bazılarının konuştuğu, onların da tafsilatlı olarak bilmediği bir takım sorular soruyorlardı. Bu ilk defa değildi, son da değildi. Gelip de Peygamberimizle tartışıyorlardı. Diyorlardı ki, ya Muhammed sen peygambersen söyle bakayım mesela. Ruh nedir, bize ruhtan haber et. Zülkarneyn mesela neydi, kimdi, ne yapardı, bize ondan haber et. Çocuk mesela nasıl oluyor? Bize ondan haber et. Vesaire bir takım şeyler soruyorlardı. Bu şekilde akıllarınca peygamberimizin bilemeyeceği bir soru soracaklar ve peygamberimizin peygamberi olmadığını ispat etmiş olacaklardı. İşte o sorulardan birisi de buydu. Yusuf hakkında sordular. İsrailoğulları hakkında sordular. İsrailoğulları nasıl Mısır'a gittiler dediler. Allah Azze ve Celle onlara bu kıssayı indirdi. Nasıl olduğunu Yusuf'un kıssasının tafsilatıyla indirdi. Bazı rivayetlerde peygamberimize gelip de sahabeden bazıları ya Resulallah bize kıssa anlat dediler. Geçmiş peygamberlerin kıssasını anlat bize ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara Yusuf'un kıssasını anlatsın diye Allah Yusuf suresini indirdi. İnsanlar kıssalar yoluyla mesajları daha iyi anlayabilirler. Belki teorik olarak anlatılmış olsaydı akılda kalmayacaktı. Ama Yusuf'un kıssasını mesela çok insanlar hatırlarlar. O kıssaları hatırlasınlar, akıllarında kalabilsin diye Allah bu şekilde kıssalar yoluyla mesajını verir. Ama o kıssaların içerisinde birçok manalar da vardır. Gelip peygamberden o yüzden böyle kıssalar istiyorlardı. İsa Aleyhisselam'a da havariler demişlerdi ki ey muallim, ey İsa dediler sen bize hep kıssalarla anlatıyorsun. Tüm peygamberlerin de ortak sünnetidir bu. Peygamberler Allah'tan öğrendiler ve kıssalarla öğrettiler. O yüzden ona da bunu sormuşlardı. Ey muallim dediler sen hep kıssalarla anlatıyorsun. Neden hep kıssalarla anlatıyorsun? İsa Aleyhisselam der ki İncil'de çünkü dedi herkes sizin gibi değil. Herkesin zeka seviyesi aynı değil. Herkesin bilgi seviyesi aynı değil. Herkesin sabrı aynı değil. Herkes ilim sahibi değil. Herkes teorik olarak konuşulacak olsaydı meseleleri tafsilatını anlayamaz ve aklında da muhafaza edemezdi. Ben size temsillerle, misallerle, kıssalarla anlatıyorum. Misaller veriyorum ki mesaj aklınızda kalsın diye. Kıssalar akılda kalır, misaller akılda kalır. Ve o misalleri düşündüğünüz zaman mesajı da hatırlamış olursunuz. İşte onun için ben size kıssalarla ve misallerle anlatıyorum demişti. İşte aynen öyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de gelip bize kıssa anlat diyorlardı. Ve onlar kıssaya meraklıydılar. Hatta bazı rivayetlerde Hazreti Ömer Kureyza kabilesinden, beni Kureyza'dan birisinden, bir arkadaşından, bir Yahudi'den bazı kıssalar öğrenmişti. Tevrat'tan bazı şeyler öğrenmişti yani. Gelip peygamberimize göstermişti. Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişmişti. Dedi ki ey Ömer bunları bırakın onlara bir şey sormayın. Yahudi ve Hristiyanlara bir şey sormayın. Allah Azze ve Celle bana tertemiz bir kitap indirdi. Bembeyaz ve sade. İçinde zerre kadar kir bulamazsınız. İnsanların kelamını bulamazsınız. Uydurma laflar bulamazsınız. Öbürleri ise değiştirilmiştir. Siz bunları bırakın. Doğrusuyla yanlışı birbirine karışmış olan bu kitapları bırakın. 7 asır sonra yazılmış olan şu uydurmaları bırakın. Hazreti Musa'ya verilmiş olan Tevrat'ın ilk nüshası dünyada mevcut değil. Yeryüzündeki ilk nüsham 7. asra ait. Musa, yani Musa'dan 7 asır sonrasına ait. Dolayısıyla Tevrat Tevrat değil, İncil de İncil değil. İncil'in de ilk nüshaları 4. asra ait. Dolayısıyla o da İncil değil. Allah Resulü ümmetini bunlardan muhafaza ediyordu. Ve Allah Azze ve Celle de o kitaplara muhtaç kalmasınlar diye müminler o kitaplarda da bir kısmı anlatılmış olan kıssaları anlatıyordu. O kitaplarda da bazı kıssalar vardı. Musa Aleyhisselam kıssası anlatılıyordu. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası anlatılıyor. Adam Aleyhisselam'ın başından geçenler anlatılıyordu Tevrat'ta mesela. Allah Azze ve Celle o kitaplara müracaata gerek kalmasın diye tertemiz olan, sade olan, özetlenmiş olan ve içinde yanlış malumat olmayan kitabı indiriyordu. Efendimiz öyle diyordu. Bırakın onları. Onlara bir şey sormayın. Soracak olursanız icabında doğru olan bir şeyi de inkar edebilirsiniz. Size bir şey söylerler, bir cevap verirler. Ve belki de o cevap doğrudur ama siz bunlar yalancıdır zaten deyip belki de inkar edersiniz. Yahut da yanlış bir şey söylerler. O zaman da belki de kabul edersiniz. Ya yanlışlıkla doğruları inkar edersiniz ya da yanlışlıkla yanlışları doğru gibi kabul edersiniz. Onun için siz bunları bırakın. Allah size tertemiz kitap indirdi dedi. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu sureleriyle özellikle o günkü Müslümanlara birçok mesajlar verir. Bu mesajlardan biri de şudur. Ey müminler bakın sonuçta Allah'ın dediği olmaktadır. Ve zafer Allah'ın elindedir. Sizin elinizde bir şey yok. İşte Yusuf mesela kuyuya atılmış olan bir çocuk. Ama sonunda Allah yönlendiriyor. Allah onu seçiyor ve yönlendiriyor. Ve sonunda onu yükselttikçe yükseltiyor. Demek ki her şey Allah'ın elindedir. Allah Azze ve Celle demek ki bazı insanları seçmektedir. Bazı insanlar seçilmektedir ve Allah onlara görev vermektedir. Onlar görevlidirler ve Allah Azze ve Celle onların görevlerini yerine getirebilmeleri için onları korumalıdır. Ve Allah onları korumuştur, onları kuyulardan kurtarmıştır, onları suikastlerden kurtarmıştır. Görevli olanı Allah koruyacaktır. Görevini yapıncaya kadar. Bütün dünya bir araya gelse ona bir şey yapamayacaktır. Çünkü henüz daha görevi bitmemiştir. Görevini yerine getirene kadar, o bayrağı daha sonraki nesillere teslim edene kadar Allah Azze ve Celle onu koruyacaktır. Çünkü seçilmiştir. Ve o seçilmişleri de sonuçta Allah Azze ve Celle zafere ulaştırmaktadır. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında bunu da görüyoruz. Hakikatte Allah her şeyi yönlendirmektedir. Yönlendiren Allah'tır. Siz bazı şeyleri kendiniz karar verdiğinizi zannedersiniz. Halbuki belki de Allah Azze ve Celle yönlendiriyor. Buraya gelen bir insan mesela kendi kendine geldiğini mi zannediyor? Yönlendiren Allah'tır. Kalpleri yönlendiren Allah'tır. Sana birisini getiren, hadi gel gidelim dedirten Allah'tır. Yön veren Allah'tır. Hazreti Musa'ya yön verdiği gibi. Onun beşiğine yön vermemiş miydi? Anası Firavun'un askerlerinden korktuğu zaman çocuğunu beşiğe koymuştu ve suya bırakmıştı. Su alıp götürmüştü onu. Nereye doğru gitmişti Yusuf, Musa'nın beşiği? Nereye doğru gitti? Firavun'un sarayına doğru gitti. Firavun'un sarayında ancak yaşayabilirdi çünkü Hazreti Musa. Çünkü her tarafta olan çocuklar öldürülüyordu, oğlan çocukları. O yüzden ancak orada yaşayabilirdi ve Allah onu oraya doğru sevk etti. Beşiği kim oraya doğru yönlendirdi? Beşik kimin kontrolündeydi? Ey müminler, Allah'ın yönlendirmesi altındasınız. Siz bir takım şeyleri kendiniz karar veriyor zannediyorsunuz. Yahut da o kafirlerin yapmış olduğu bir takım planlar veya zulümler de hepsini onların kendilerinin planladığını zannediyorsunuz. Onlar planlıyorlar ama hakikatte perde gerisinde asıl güç nedir? Allah Azze ve Celle yönlendirmektedir. Tabii ki Allah zulüm yapın diye öyle yönlendirmez. Ama Allah Azze ve Celle onlar zulüm yapmak istediği zaman ona öyle bir yön verir ki o zulüm onların başına geçer. Onlar zulüm yapmaya başlar ve o zulüm onların başına bela olur. O zulüm onları batırır. Amerika plan yapar mesela. Büyük Orta Doğu projesi der. Yüzlerce, binlerce belki uzman çalışır. Yüz binlerce istihbarat elemanı bilgiler toplar. Yüzlerce psikolog ve sosyolog çalışır. Hep beraber çalışırlar. Büyük bir proje ortaya koyarlar. Yıllarca zeki adamlar bütün bilgilerle çalışırlar ve ortaya büyük planlar koyarlar. Ve zulmetmeyi planlarlar. Irak'a gireceklerdir. Afganistan'a gireceklerdir. Orta Doğu'ya gireceklerdir ve şunları yapacaklardır. Bunlar yapmak için zulüm yapmaları gerekmektedir. Onlar planlarlar. Allah elbette ki zulme taraftar değildir. Ama dünya imtihan dünyasıdır. Ve Allah Azze ve Celle bazı şeylere müsaade eder. Hem Müslümanların o günahlardan kurtulmaları için, günahlarımıza kefaret olması için, hem Müslümanların uyanması için, hem de o zalimlerin batması için Allah müsaade eder. Ve işte o zaman onlar gitgide farkında olmadıkları açılardan azaba yaklaştırılırlar. Senestedricuhum min haysu la ya'lamun buyuruyor Kur'an. Onlar bilmedikleri yönlerden derece derece azaba yaklaştırırız. Her şey Allah'ın kontrolünde ilerler. Allah Azze ve Celle onların planlarını bilmektedir. Ve o planlara karşı plan yapmıştır. İnnehum yekidûne keyde ve ekidû keyde. Onlar tuzaklar hazırlarlar. Ben de onlara karşı hazırlarım. Ve umni lehum. Ben onların ipini uzatırım. Ben Yusuf'un kardeşlerine müsaade ederim. Yusuf'u kuyuya atarlar. Ve umni lehum. Ben müsaade ederim. Onlara ip veririm. İplerini uzatırım. Ben Amerika'ya müsaade ederim ama inne keydi metin. Benim tuzağım sağlamdır. Sonunda benim dediğim olur. senestedricuhum min haysu la ya'lemun. Bilmedikleri yönlerden derece derece azaba yaklaştıracağız onları. Sonuçta Allah'ın dediği gerçekleşir. Ve Yusuf'un kıssasından bir de şu anlaşılır ki, Yusuf Aleyhisselam tek başına bir insan ama muttaki bir insan. Daha çocukken bile Allah tarafından seçilmiş olan bir insan. 17 yaşındaydı yaklaşık olarak o rüyayı gördüğünde. Ya ebeti diyordu. Ey babacığım. Ra'aytu ahada aşara kevkebe. 11 tane gezegen gördüm rüyamdan. 11 tane gezegen. Ve şemse vel kamer. Bir de güneşi ve ayı gördüm rüyamda. Ra'aytuhum li secidin. Bana secde ediyorlardı. Allah Azze ve Celle ona bu rüyayı gösterdiği zaman o daha çocuk sayılırdı. Yaşı 17 idi aşağı yukarı. Seçilmişti. O zamandan belliydi ileride büyük adam olacaktı. Allah Azze ve Celle bir takım şeylere dur demek istediği zaman birisini gönderir. Bir takım şeylere Allah dur demek istediği zaman birini gönderir. Firavun mesela zulmünü arttırmıştı. Oğlan çocuklarını kesiyordu. Kızları sağ bırakıyordu. Milleti paramparça etmiş, Şia Şia, taife taife, parti parti bölmüştü. Kendisine karşı bir güç meydana gelmesin diye milleti bölüyordu. Bu daima firavunların stratejisidir. Ve biz de istiyorduk ki yeryüzünde ezilmiş olan o Yusuf'un nesli, yani Musa'nın aşireti. Çünkü Musa Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ın torunlarından. Biz de istiyorduk ki Yakup'un nesli, Yusuf'un nesli, Musa'nın nesli, Musa'nın aşiretine biz de güç verelim, kuvvet verelim. Yeryüzünde güç kuvveti ona teslim edelim istiyorduk. O zaman onlar, firavunlar öyle istiyordu. Hazreti Musa'nın neslini, İsrailoğullarını bitirmek istiyorlardı. Allah ise başka bir şey istiyordu. Allah ise onlara güç kuvvet vermek istiyordu. Onlara yeryüzünde medeniyet kurma görevi verecek, ümmet olma görevi verecekti. O Allah'ın muradıydı, o da Firavun'un muradıydı. Ve evhayna ile ummi Musa en erdi'i. Musa'nın anasına vahyettik. Haydi şimdi Musa'yı emzir. Yani Musa doğdu. Ne zaman doğdu yani? Zulüm arttığı zaman. Zulmün arttığı dönemlerde Musalar yaratılır. Bunun manası şudur, 30-40 sene sonra büyük bir hareket doğacak demektir. Yani zulüm ebediyen devam edecek değil yani. El-küfrü yedûm ve zulmü lâ yedûm denilmiş. Küfür devam etse bile zulüm uzun süre devam etmez. Mutlaka sonu gelir. Ve işte Allah Azze ve Celle daima böyle yönlendirir. Ve işte bakın bir tek Hazreti Yusuf, tek başına bir çocuk ve Allah tarafından seçilmiş bir çocuk, muttaki bir çocuk ve sonunda kardeşlere tarafından kuyuya atılan bir çocuk. Önce öldürülmesi planlandı, sonra vazgeçip kuyuya attılar. Böyle bir durumda aciz ve daha çocuk ve kuyunun içerisinde aciz bir şekilde bekliyor ve sonra Allah onu oradan kurtarıyor. Sonra onu sarayda büyütüyor. Sonra ona birisine iftira atıyor. O kadın ona iftira atıyor. Sonra Allah onu zindandan kurtarıyor. Sonra onu Mısır'da önemli bir insan yapıyor. Kralın yardımcısı durumuna getiriyor. Her şey onun eline geçiyor. Bütün memleketi o idare ediyor. Nereden nereye? Bu neyi gösteriyor? Allah isterse bir kişiyle bile dinini hakim kılar yani. Hazreti Yusuf'un şahsiyeti önemli yani. Demek ki şahsiyetli insanlar tek başlarına bile olsalar önemli hizmetler yaparlar. Demek ki şahsiyetli insanlar, takva sahibi insanlar, demek ki Allah'ın seçtiği insanlar, onlar tek başlarına da olsalar, onlar kuyuya da atılsalar, onlar hapse de atılsalar, onlar yine de sonuçta büyük hizmetler yaparlar. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kontrolündedir her şey. Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanlara ve kafirlere birçok mesajlar veriyor. Ey Mekke'nin kafirleri, siz Hazreti Muhammed'i öldürmek istiyorsunuz. Daha evvel de bunu yapanlar oldu. Böyle planlar yapanlar oldu. Ama Allah görev verdiyse Allah koruyor. Sen bir şey yapamazsın. Allah kalpleri değiştirir, vazgeçtirir. Vazgeçersin, yapamazsın. Bir engel çıkartır, yapamazsın. Bir şeyler olur, yapamazsın. Güvercini getirir, mağaranın önüne koyar. Örümceğe emreder, örümcek mağaranın kapısını örer. Ve bir şeyler olur yani, Allah engeller. Sonunda Allah'ın dediği olur. Allah kendi işinde galiptir. Allah azizdir, ona galip gelmek mümkün değildir yani. Bu şekilde Allah Azze ve Celle hem Mekke'nin kafirlerine hem de Müslümanlara mesajlar veriyor. Ve ileride Yusuf'un kuyuya atılması gibi sizin de başınıza bir takım şeyler gelecek. Ve nasıl ki sonra Yusuf oradan götürülür, hicret ettiriliyor yani. Kervan geliyor ve kuyudaki çocuğu buluyor. Güzel bir genç delikanlı. Müjde müjde dediler. Güzel bir genç delikanlı var dediler. Esir edecekler, onu satacaklardı. Dönem öyle bir dönemdi. Satacaklardı, o yüzden sevinmişlerdi. Ve işte Allah Azze ve Celle onu oradan bu şekilde hicret ettiriyordu. Kervan onu aldı, götürdü Mısır'a, orada onu sattı. Sattılar. Yusuf Aleyhisselam halbuki köle değildi. Şerefli bir peygamberin oğluydu. Hür olarak yaşamıştı. Hür olarak doğmuştu. Köle değildi, savaşta esir alınmış bir köle değildi. Kardeşlerinin hıyanetine uğramıştı sadece. Demek ki kardeşlerinizin de hıyanetine uğrayabilirsiniz. Demek ki insanın mayasında bu var. Hıyanet var mayada. Kıskançlık vardır demek ki mayada. Ve Allah Azze ve Celle Müslümanlara şunu söylüyordu yani. Nasıl ki Yusuf mecburi olarak hicret ettirildi. Siz de yakında mecburi olarak hicret edeceksiniz. Kardeşleriniz tarafından, aşiretiniz tarafından. Dinen kardeşleriniz olmasa da en azından nesep olarak kardeşiniz olan o kafirler tarafından hicret ettirileceksiniz. Hazır olun yani. Allah Azze ve Celle'nin eğitim metodundan birisi de bu. İleride olacak olan olaylara bugünden Müslümanları Allah hazırlar. Bugünden hazırlar. İleride olacak olan olaylara işaret eder. İleride yani şöyle olunca şaşırmayasınız ha demek ister. Nasıl ki mesela Müzzemmil suresinin sonunda gece namazı emredilmişti Müzzemmil suresinin başında. Geceleyin kalkacaksın, namaz kılacaksın denilmişti. Sonra surenin sonundaysa bu kaldırılmıştı. Bundan böyle artık Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Geceleyin kalkıp teheccüd kılmanız artık farz değil denilmişti. Ve çünkü denilmişti, içinizden bazıları hasta olacaklar. Bazıları yolcu olacaklar. Bazıları da savaşa gidecekler. O zaman geceleyin teheccüd kılmak zor olacak. İşte ondan dolayı Allah bunu kaldırdı denilmiş idi. Ne denilmek istemiyordu yani? Allah Azze ve Celle haber veriyordu yani. Yani ileride savaş da olacak. Yani kuvvetleneceksiniz, güçleneceksiniz. Şimdiki gibi ezilmeyeceksiniz ve onlarla dobra dobur meydan savaşları yapabilecek bir güce erişeceksiniz. Hem müjde veriyordu yani kuvvetleneceksiniz ileride. Hep böyle kalmayacaksınız. Namazı bile gizli gizli kılmak zorunda kalıyorsunuz şu anda. Ama ileride bu durum değişecek denilmek isteniliyordu onlara. Durum değişecek. Hem de aynı zamanda şu söyleniyordu. İleride savaş da gelecek, kıtal olacak. Onu da bilin, hazır olun ona da denilmek isteniliyordu. Allah Azze ve Celle evet Mekke'deyken cihat emretmiyordu. Kılıçlı cihat emredilmiyordu. Yalnızca tebliğ emrediliyordu. Sabır emrediliyordu. Anlatın deniliyordu. Size zulüm yapanlara karşılık vermeyin, sabredin deniliyordu. Kılıcı çekmeyin deniliyordu. Ama bilesiniz ki ileride Allah size bir devlet nasip edecek. Ve size bir medeniyet nasip edecek. Ve o zaman Bizans'ıyla, Mekke'siyle vesairesiyle savaşacaksın. O günler de gelecek. Yani bu din onu da kabul ediyor. Yalnızca savunma savaşını değil. Bu dinde o da vardır deniliyordu. İlerisi hakkında Allah bilgi veriyordu. Ve tabiri caizse yani Türkçesi şuydu yani çıtlatıyordu. Allah ilerisi hakkında çıtlatıyordu yani ileride şöyle şeyler de olacak haberiniz olsun yani. Bu kıssayla da aynı şekilde Allah Azze ve Celle haber veriyor. İleride yani siz de yakındı zaten hicret yaklaşmıştı. Bu sure Mekke'nin son dönemlerinde nazil oldu. Son dönemlerinde artık hicret yaklaşıyordu. Müslümanlara zulüm artacaktı. Peygamberimizin amcası artık ölmüştü, ölecekti, yakındı. Ya ölmüştü ya ölmek üzereydi. Hanımı ölmüştü, ölmek üzereydi. Yakındı, hüzün yılıydı. Ya da olmak üzereydi. O dönemlerde geldi. Yani ondan sonra zulüm artacak. Amcası ölünce, hanımı ölünce zulüm daha da artacak. Ve işte o zaman hicret etmek zorunda kalacaksınız. Ve Allah Azze ve Celle onun hazırlığını yapıyordu. Yusuf da hicret etti. Hicret edenlerin sonu iyi oluyor. Hicret edenler sonunda genişliğe ulaşıyorlar. Allah için hicreti başardıkları zaman, bir memleketten bir memlekete menfaatlerini terk etmeyi göze aldıkları zaman, gitmeyi göze aldıkları zaman, belki orada kalsalar maddi menfaatleri daha fazla. Ama onlar o maddi menfaatleri terk edebildikleri zaman, hiçbir ümitleri olmayan bir memlekete gittikleri zaman, oraya gittikleri zaman ne yiyecekler, ne iş yapacaklar, nasıl yaşayacaklar bilmiyorlar. Hiç kimseler yok orada. Buna rağmen bunu göze aldıkları zaman, hicreti göze aldıklarında bu zor bir ibadettir. Peygamberimiz bunu söylemiş, hicret zordur diyor. Vatanını bırakmak, gitmek zordur dedi. Bu en zor ibadetlerdendir ve çok şerefli bir ibadettir. O yüzden Allah Azze ve Celle hicreti başarmış olanlara medeniyet kurmayı da nasip ediyor. Tombi diye bir tarihçi var. Bu adam tarihte birkaç tane medeniyeti tespit etmiş. Yanlış hatırlamıyorsam 27 kadar medeniyet tespiti yapmış. Tabii başka tarihçilerin başka görüşleri de vardır mutlaka. Ve der ki bütün medeniyetleri muhacirler kurmuşlardır. Bütün medeniyetleri muhacirler kurmuşlardır. Yerinde oturanlar, sakin olanlar, mukim olanlar, hep aynı yerde kalanlar medeniyet kuramazlar. Hep aynı yerde kaldıkları için sakinleşirler, sükunete erirler, tembelleşirler, cesaretlerini kaybederler, riskleri göze alamazlar. Halbuki hicrette, hicreti başarabilenler, hicret adama riski göze alma cesareti kazandırmaktadır. Riski göze alamayanlar zafere ulaşamamışlardır. Ve Allah Azze ve Celle muhacirlere nasip ediyor medeniyet kurmayı. İyi veya kötü medeniyet her neyse ama bir medeniyet meydana getirmeyi daima muhacirlere nasip ediyor. Hareket edenler kazanıyorlar. Mesela Avrupalılar, Avrupa'daki medeniyetleri çürüdü gitti ama onlar o sırada Amerika'ya gittiler. Oraya hicret ettiler, zulüm yaptılar vesaire ama sonuçta hicret ettiler, oralara gittiler. İşgal ettiler, zulmettiler. Irak'ta yaptıkları alçaklıkları o zaman Kızılderililere yaptılar. Bunların mayasında bu var. Amerika'nın kökünde zaten zulüm var. Zaten kurucuları da Avrupalılar. Avrupa'daki zalimler oraya taşındılar, gittiler. Evet orada ama sonuçta bir medeniyet meydana getirdiler. Kendilerine göre bir medeniyet. Bize göre medeniyet olmayan bir medeniyet. Gerici bir medeniyet. İnsana değer vermeyen, maddeye değer veren bir medeniyet. Kadın erkek münasebetlerini berbat hale getirmiş, insanlıktan çıkışmış bir medeniyet. Her neyse ama yine de bir medeniyet meydana getirdiler. Büyük bir devlet meydana getirdiler. Hicreti yapanlar bunu başardılar. Hatta tarihçiler der ki mesela, tarihteki en büyük medeniyetlerden birisi Yunan medeniyetidir. Bu Yunan medeniyetini de Yunan'a hicret etmiş olan Kürtlerin kurduğunu tarihçiler ifade ediyorlar. Yunanlılar kurmamış yani. Yunanlılar orada sakin kalınca, sakin olanlar sakin oluyorlar, hareketli olmuyorlar. Tembelleşiyorlar, cesaretsiz oluyorlar, riski göze alamıyorlar. Ama başka memleketlere gidebilenler riski göze almayı öğreniyorlar, cesaret kazanıyorlar, hareketli oluyorlar. Çünkü her şeye ihtiyaçları vardır. Çok çalışmak zorunda kalıyorlar. Çünkü hiçbir şeyler yoktur. Her şeyi kazanmak zorundadırlar sıfırdan. İşte o zaman hareketli olmaktadır ve çalışkan olmaktadırlar. Cesur olmaktadırlar. İşte Yusuf Aleyhisselam da hicret eder ve orada Allah Azze ve Celle Yusuf'un eliyle bir medeniyet kurar. Müslümanlar Mekke'de Medine'ye hicret eder ve orada Allah İslam medeniyetini onların eliyle kurar. Mekke'deyken de mesela olabilirdi, Allah isteseydi Müslümanları hicret etmek zorunda bırakmazdı. Nasıl ki daha sonra dönüp Mekke'yi fethettiler, Allah isteseydi Müslümanlara Mekke'de kalarak güçlenmeyi nasip ederdi. Mekke'de kalırlar ve Mekke'yi fethederler, içinden fethederlerdi, dışından gelip de fetih yapacağına. Allah isteseydi bunu da başarırdı, içinden bir fetih gerçekleştirirdi. Bir İslam inkılabı içinden gerçekleştirebilirdi. Ama Allah böyle istemedi. Hicret etsinler, hicreti başarsınlar, zorluğu başarsınlar, riskleri göze alabilsinler, harekete geçsinler, ondan sonra layık olsunlar. Layık olduktan sonra onlara Allah verecek İslam medeniyetini. Hiçbir riski göze almayanlara Allah nasip etmiyor zaferi. Müslümanlara bu mesaj da veriliyordu. Yani yakındır hicretiniz denilmek isteniliyordu. İşte Yusuf Aleyhisselam hicret etti. Ve sonunda hicretinin sonunda güzel şeyler geldi. Önce halbuki kuyuya atılmıştı. Çok kötü bir durumda, orada ölebilirdi de. Ama Allah'ın kontrolündeydi her şey. Ve Allah Azze ve Celle istemiyordu. Ve Allah ona bir görev vermişti. Demek ki görev verildiği zaman Allah korumaktadır. Ve Allah'ın koruduğu bir harekete de kimse bir şey yapamayacaktır. Düşünün ki mesela bir büyük süper güç mesela bir hükümeti korursa o hükümete kolay kolay darbe yapamıyorlar. Bir büyük süper güçle anlaşmış olur ise bir takım hesaplar kitaplar sonucunda bir takım planlar sonucunda anlaşma yapılırsa bir plan varsa o planı beraber gerçekleştirmeleri gerekiyorsa eğer bir süper güç sizi koruyorsa yani size karşı bir şey yapmaları başkalarının artık çok zordur. Aynen öyle. Düşünün sizi Amerika korursa mesela ne kadar güçlü olursunuz öyle değil mi? Hatta bırakın Amerika'yı mesela diyelim ki sizi bir rütbeli adam sizi korursa mesela güçlüsünüzdür değil mi? Artık yani size bir şey yapamazlar kolay kolay öyle değil mi? Hatta mesela diyelim ki bir okulda öğretmen olsanız okulun müdürü mesela sizi koruyorsa size kolay kolay kimse bir şey yapamaz öyle değil mi? Mesela diyelim ki askeriyede sizi komutanınız mesela seviyor sizi koruyorsa veya o komutanın komutanı sizin tarafınızdaysa, sizi koruyorsa, sizi tanıyorsa mesela, size kimse bir şey yapabilir mi? Sizi başbakan korursa güçlü olmaz mısınız? Mesela sizi diyelim ki büyük bir zengin korursa güçlü sayılmaz mısınız? Mesela sizi diyelim ki Amerika korursa güçlü olmaz mısınız? Peki söyler misiniz? Sizi Allah korursa güçlü olmaz mısınız? Allah'ın korumasına sığının. Allah sizi korursa en güçlü sizsiniz. Allah'ın korunmasına sığının. Allah sizden taraf. Siz Allah'ın davasını omuzlarsanız bilesiniz ki Allah sizden taraftır. Musa Aleyhisselam ne demişti hatırlayın. Kaçıyorlardı hani Firavun'dan, önlerine deniz çıktı, artık orada durdular. Arkalarından da deniz gibi Firavun ordusu geliyordu. Herkes eyvah dedi, yakalandık şimdi ne yapacağız dediler. Musa Aleyhisselam dedi ki hayır eyvah değil, eyvahınıza eyvah olsun. Kelle dedi. İnne ma'ye Rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraberdir, bana yol gösterecektir. Ben Rabbimle beraberim demedi. Rabbim benimle beraberdir dedi. Ben onun davasını omuzlamışsam, ben onunla beraber olmadan evvel o benimle beraberdir. Dolayısıyla mesele yok dedi yani. O benimle beraberse, ben sırtımı o büyük güce dayamışsam dünyadan korkmam. Madem ki o benimle beraber, önemli değil gerisi. O demeden hiçbir şey olmaz. O eğer sana verdiği görevi bitirdiyse zaten bitmiştir görevin. Artık bu dünyadan gitmenin de vakti gelmiştir. Yok görevin devam ediyorsa zaten seni koruyacaktır. Kim ne derse desin. Kim hangi planı yaparsa yapsın. Allah bütün planları bozacaktır. Çünkü görevlendirmiştir ve görevin daha bitmemiştir. Görevin bitene kadar Allah koruyacaktır. İşte meseleye böyle bakılmalı. Sırtınızı bir zengine dayasaydınız, kendinizi korkusuz hissederdiniz. Sırtınızı bir bakana dayasaydınız, güçlü hissedersiniz kendinizi. Sırtınızı Amerika'ya dayasaydınız, güçlü hissederdiniz. Düşmanlarınıza karşı mutlaka size yardım eder. Şimdi sırtınızı Allah'a dayamalısınız. Allah'a dayadığınız zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımının geleceğini bilin. İşte geçmişteki bu örnekler, bu kıssalar bunu gösteriyor. İşte Yusuf Aleyhisselam sırtını Allah'a dayamış idi. Ve Allah Azze ve Celle onu koruyordu ve korumaya söz veriyordu. Yakup Aleyhisselam oğlunun büyük adam olacağını anlıyordu ve bir takım önlemler alıyordu. Bu şekilde surenin vermek istediği mesajların bir kısmını özetlemiş oldum. Allah Azze ve Celle Elif Lam Ra diye başlıyor sureye. Elif Lam Ra, tilke ayetul kitabil mubin. Elif Lam Ra manasını Allah bilir deyip geçmek en güzelidir. Ya Sin gibi, Taha gibi, Elif Lam Mim gibi bu gibi ayetler, huruf-u mukatta'a denilen böyle harf harf yani. Bunlar mesela Elif Lam Mim, Elem, Elim, Ulim diye okunmaz. Bu nasıl okunur? Elif, Lam, Mim diye okunur. O yüzden buna huruf-u mukatta'a denilmiş. Kesik kesik harfler yani. Bunlar neden gelmişti? Böyle bir şeyin manası yok Arapçada. Elif'in manası yok. Lam'ın harfi manası olmaz ki. Neden gelmiş peki bu şekilde? Ya, Sin, bunun manası yok ki. Allah Azze ve Celle'nin bir takım ayetleri muhkemdir, bir takım ayetleri müteşabihtir. Siz muhkemlere bakacaksınız. Muhkemler yani manası açık olanlar, kitabın anası olanlar. Onlara göre anlayacaksınız, onlara göre yaşayacaksınız. Ama böylelerine gelince, böyle müteşabihattan olanlara, manasını Allah'ın bildiği onlara gelince, onlara göre davranamaz, onlara göre yaşayamazsınız. Ama onların Allah'ın ayeti olduğunu kabul eder, geçer gidersiniz. Kalbinde eğrilik olanlara gelince, kalbi bozuk adamlara gelince, onlar o muhkem açık olan ayetlere bakmaz, ona göre düşünmezler. Onlar böylesi ayetlerin peşine takılırlar. Acaba Elif Lam Ra nedir? Ona kendi kafasına göre manalar verebilirler. Çünkü açık değildir manası. O yüzden açık ayetlere göre konuşsa, onların manası açık olduğundan onu saptıramaz. Ama böyle ayetlerin manası açık olmadığından onlara başvururlar. Saptırmak istedikleri zaman bu gibi ayetleri kullanırlar. Kimler? Kalbinde zeyh olanlar. Kalbinde eğrilik olanlar. Ama rasihun olanlara gelince ilimde derinleşmiş, kök salmış bir ağaç gibi, kımıldamayan bir kaya gibi rasihun olanlar, onlara gelince onlar derler ki, bunlar anlayamayız ama Allah'tandır derler. O kadar. Allah'tandır derler, geçer giderler. Bazılarına göre bu gibi ayetler Allah ile peygamberi arasında bir şifredir. Bunu ancak peygamber anlar. Nasıl ki mesela bir kral bir valisine, bir padişah bir valisine mesela bir mektup gönderir. Mektubun bir kısmı halka fermandır. Halka okunması içindir. Bir kısmı ise o valiye özeldir. Valiye özel bir talimat verir. Gizli bir talimat. Vali onu halka anlatmaz. Halka anlatacağı kısmını halka okur. Aynen öyle. Belki bu gibi ayetler de Allah ile Resulü arasında bir şifre de olabilir. Çeşitli görüşler vardır bunlar üzerinde. Bir kısım insanlar bunlara manalar vermişlerdir. Kalbinde eğrilik olanlar yanlış manalar verirler. Kalbi dürüst olanlara gelince onlar da belki uygun manaları keşfetmeye çalışırlar. Kendilerince uygun bir şeyler bulmaya çalışırlar. Yasin mesela ona uygun bir mana bulurlar. Elif, Lam, Mim mesela derler ki elif Allah'ın elifidir, lam Cibril'in lamıdır, mim de Muhammed'in mimidir. Yani Allah'tan Cibril'e, Cibril'den Muhammed'e gibi yani. Bu şekilde bir takım ihtimaller, bunlar ihtimaldir ve bunlar esasında tefsirdir belki. Tefsir de belki sayılmaz bir ihtimal olarak söylenebilir. Bunlara göre konuşulamaz yani. Allah bilir deyip geçmek en güzeli. Peki o zaman bunlar neden gelmiştir? Bunların gelişinin bir sebebi esas olan, en doğru olan görüşe göre hakkında birçok görüşler var. Ben tafsilatına girmek istemiyorum. En doğru olan kanaate göre bu gibi ayetler şunun için gelir. Yani ey kafirler, bu Kur'an harflerden oluşmaktadır. Elif gibi, lam gibi, ra gibi, ya gibi, sin gibi, ta gibi, ha gibi bir takım harflerden oluşuyor. Ve siz madem ki insan kelamıdır diyorsunuz, Allah'ın kelamı değildir diye iddia ediyorsanız, samimiyseniz, haydi bu kitap harflerden oluşmaktadır. Onun bir benzerini yazsanıza. Elif, lam, ra. Tilke ayetul kitabil mubin. Bakın burada da aynı şeyi söyledi. Tilke ayetul kitabil mubin. Bu mubin olan kitabın, açık olan kitabın ayetleridir. Hem açıktır, mubinin manası açık demek. Hem de açıklayan demek. Mübeyyindir aynı zamanda. Tebyin ediyor, açıklıyor. Hem açıktır hem açıklayıcıdır. Açık deyince yani herkes her noktasını anlayabilir demek değil. Evet, kitap açıktır. Ama Kur'an'ın büyük bir ekseriyetini herkes kendi çapında anlayabilir. Bir bakkal da, bir kasap da, bir çoban da illa da branş İslami ilimler olması gerekmez. Bir doktor da, bir mühendis de, bir talebe de Kur'an'ın büyük bir çoğunluğunu kendi zekasınca, kendi aklına göre ana hatlarını anlayabilir. İnceliklerini tabii ki ilim ehli insanlar anlayabilir. Bir çoban da anlar Kur'an'ın bir ayetini, bir alim de anlar. Bir çoban iki kelime anlar, bir alim 100 sayfa anlar. Yani ama herkes bir şeyler anlar. Kur'an'ın mesajını anlayabilirsiniz denilmek isteniliyor. Bu kitap nasıl bir kitapmış yani? Tilke ayetul kitabil mubin. Açık kitabın ayetleriymiş bu. Açık yani bunun büyük bir çoğunluğunu herkes anlayabilir. Kur'an'ın mesajını çoğunlukla herkes anlayabilir. Tabi tafsilatı, ilmi meseleler var. Allah'ın kitabıdır bu. Bu Allah'ın kitabıdır. Elbette ki bazı meseleler incelikli olacak. Elbette ki ilim sahibi olanların anlayabileceği kısımlar da olacak. O meselelerde de ilim sahiplerine müracaat edilecek. Çünkü onlar herkes anlayamayacaktır. Evet, yani kitap mübindir. Ama her meselesi değil. Bazı meseleleri Ahmet'e mübindir, Mehmet'e mübin değildir, gayrı mübindir. Ahmet anlar, Mehmet anlayamayabilir. O zaman Mehmet onu Ahmet'e soracak. Ne anladın bundan diyecek, ben bunu anlamadım diyecek. Tefsirlere bakacak, soracak. Yani kitabın mübin olmasını, açık olmasını bazı kimseler saptırıyorlar. Ve diyorlar ki madem ki kitap mübindir, açıktır, o halde bizim peygambere ihtiyacımız yoktur. Hadislere ihtiyacımız yoktur. Alimlere de ihtiyacımız yoktur. Mezheplere de ihtiyacımız yoktur. İşte Kur'an öyle diyor diyorlar. Madem ki Kur'an mübinmiş, açıkmış, o zaman peygamberin hadislerine ihtiyacım yok diyorlar. Halbuki evet, Kur'an'ın birçok ayeti anlaşılır. Hadis olmadan da ana hatlarıyla anlaşılır. Ama bazı ayetler, hasreten de ahkam ayetlerini sünnet olmadan anlayamazsınız. Sünnete muhtaçsınız. Peygamberin hadislerine muhtaçsınız. O açıklamadan anlamaya kalkarsanız büyük ihtimalle yanlış anlarsınız. Evet, kitap açıktır ama bazı kısımları ilim ehlinin anlayacağı şekildedir. Bazı kısımları peygamberin anlayacağı şekildedir. Evet, kitabın büyük bir çoğunluğun açık olması, her kelimesinin açık olması manasına değildir. Kur'an'da birçok kelime üzerinde ihtilaf etmişler, hem de alimler bile ihtilaf etmiştir. Madem ki her kelimesi açık, öyle anlıyorsanız, o zaman neden ben mesela mezhepler arasında ihtilaf var? Neden var? Araştırmalar yapılıyor. Kafa yoruldukça, işin içine girildikçe, derinliğine doğru inildikçe, orada kapalı noktalar var. Kur'an öyle bir kitap ki, çoban da anlar, alim de anlar. Ana hatları anlaşılır ama tafsilatına girildiği zaman peygambere muhtaçsın. Alimlere muhtaçsın. Uzmanına muhtaçsın. Yani Kur'an'ın mübin olması demek, peygambere ihtiyacımız yok demek değil. Peygambere ihtiyacımız yok manasında değil. Kur'an'ın mübin olması demek, alimlere ihtiyacımız yok manasına değil. Herkes kendi kendine her şeyin, her kısmını anlayabilir demek değil. Evet, Kur'an mübindir ama mesajı mübindir. La ilahe illallah mübin değil mi? Açık değil midir? Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah'tan başka bir otorite yoktur. Olmamalıdır, kabul edilmemelidir. Açık değil mi? Allah mı en iyi bilir, insanlar mı en iyi bilir? Açık değil mi? Kur'an'ın ana mesajı açıktır. Ama tafsilatına girerseniz ilmi meseleler çoktur. Neden bu kadar alimler çıkmış ve bazı meselelerle mesela ittifak edememişler? Anlaşamamışlar çünkü tafsilatta ilmi noktalar çoktur. Ve işte ey kafirler ve ey müminler, hepiniz bilesiniz ki Kur'an, bu ayetler Kur'an'ın apaçık ayetleridir. Eğer Kur'an'la şüphe ediyorsanız, yani haydi benzerini getirsenize, haydi Elif, Lam, Ra gibi harfler var elinizde, haydi siz de yazın benzerini. İnne enzelnâhu Kur'ânen Arabiyye leallekum taqilûn. Biz o Kur'an'ı bir Kur'an Arabi olarak indirdik. Arapça bir kitap olarak, okunan Arapça bir kitap olarak indirdik. Ta ki akledesiniz, anlayasınız diye. Arap değiliz diyeceksiniz. Kur'an tabii ki Araplara öncelikle indiği için tabii ki bir lisana göre gelecekti. Peygamberimiz Arap olduğundan tabii ki Kur'an Arapça gelecekti. Bu herkesin Arapçayı öğrenmesi şartını doğurmaz tabii ki. Arapçayı bilenler anlatırlar. Arapçayı bilenler o dillere tercüme ederler tabii ki. Evet, Kur'an Arapça olarak indirilmiştir. Akledelim diye, anlayalım diye. Yani Arap'a sesleniyor. Ey Araplar, siz Arapsınız diye Kur'an Arapça indirildi. Akledersiniz, anlayasınız diye. Başka bir dille gelseydi diyecektiniz ki biz bilmiyoruz ki o dili. Anlayamıyoruz ki sen ne diyorsun. İşte o mazeretinizi kaldırmak için Allah size Arapça olarak indirdi. Hala da mı anlamayacaksınız? Bugün de mesela Arap olmayanlar peki nasıl anlayacaklar? Onlar da tercümelerini okuyacaklar, tefsirlerini okuyacaklar ama anlamak zorundalar. Allah tabii ki bir dile göre indirecekti. Ve bunun manası şu değil. Haşa Kur'an Araplara indirilmiş demek değil sadece. Haşa Kur'an sadece o zamana indirilmiş demek değil. Kur'an veya Hazreti Muhammed yalnız Araplara gönderilmiş demek değil bunun manası. İnni Resulullah ileykum cemi'a. Ben hepinize gönderilmiş bir peygamberim. Öyle söyle. Hepinize gönderilmişim ben. Ben yalnız Araplara gönderilmemişim. Ve her kim ki bu ümmetten, ehli kitaptan olsun veya olmasın, Yahudi veya Hristiyan, her kim ki beni duyar da iman etmeden ölürse ebediyen cehenneme hazır olsun. Arap değil onlar. Fark etmez. Kur'an bütün insanlara gönderildi. Eski peygamberler bir kavme gönderiliyordu ama peygamberimiz bütün kavimlere gönderildi. Bütün zamanlara gönderildi. Bu kitap kıyamete kadar geçerli bir kitap. Dolayısıyla hiç kimse şunu diyemez. Bu kitap o zaman için gelmiştir. Bu kitap o zaman için uygundur. Bu kitabın kanunları o zaman içindir denilemez. Çünkü bu kitap kıyamete kadar geçerlidir. Furkan suresinin başında der ki, bu kitabı Allah sana indirdi ki bütün alemlere uyarıcı olsun diye. لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَز۪يرًا. Bütün alemlere uyarıcı olmak için, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, 10. asrıyla, 20. asrıyla, 6. asrıyla, 50. asrıyla, bütün mekanlara ve bütün zamanlara, bütün alemlere nezir olarak gönderdik bu kitabı. Yani kitap bütün zamanlara ve mekanlara gelmiştir. Ondan dolayı hiç kimse diyemez ki bu kitabın hükümleri o zaman içindir. Biz bu zamanda ona göre yapamayız. Biz bu zamanda Allah gibi biz kanun koyacağız denilemez. Çünkü Allah'ın kitabı kıyamete kadar geçerlidir. Efendim 6. asır için gelmiş olan kitap bugün için olabilir mi, uygun düşer mi? Bunu söyleyen adam yani şunu söylemiş oluyor. Allah 6. asrı biliyor, 20. asrı bilmiyor demek istiyor. Allah geleceği bilmez demek istiyor. Ve bütün zamanlara ve mekanlara uygun bir kitap gönderemez, buna gücü yetmez demek istiyor. Yani bu insan Allah'ı insana benzetiyor. Halbuki Allah insan gibi değil, gaybı bilir. Ve Allah Azze ve Celle bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda bütün insanlara uygun kanunları gönderebilir. Allah'ın ilmi sonsuzdur. İnsanların koyduğu kanunlar, dün koyduğu kanun bugüne uymaz, bugün koyduğu kanun yarına uymaz. Bu insanlar için söz konusudur. Türkiye'ye kanun koyarsın, Suriye'ye uygun düşmez. Suriye'ye kanun koysan Mısır'a uygun düşmez. Hatta kendi memleketinde koyduğun kanun memleketine uygun düşmüyor. Ve her sene kanun değiştiriyorlar. Her sene insanlara yeni bir iğne vuruyorlar. Olmadı bir daha, olmadı bir daha. Her kanun bir iğne. İnsanlar delip deşik ettiler. Allah Azze ve Celle'nin dediğine uysaydılar. Otorite olan bir kanun vardı. Hatasız olan Allah'tır, hatasız olan. Ona tabi olsaydılar, hatasıza sırtını dayayacaklardı. Kutsi olana sırtını dayamalı insan. Kutsi olan Kur'an ve sünnettir. Hatasız olan Kur'an ve sünnettir. Buna dayansaydılar, her dakika saat kanun değiştirmeyeceklerdi. Fikir değiştirmeyeceklerdi. Felsefe değiştirmeyeceklerdi. Kriterlerini değiştirmeyeceklerdi. Esaslarını değiştirmeyeceklerdi. Her gün esaslarını değiştiriyorlar. Irkçılık yaptılar. Sonunda ırkçılık başlarına bela oldu. Demek ki fayda vermedi. Allah Azze ve Celle ise halbuki ırkı kaldırdı attı. Dedi ki takva sahipleri üstündür. Üstünlüğü ırkta aramayın. Şunda bunda aramayın. Sadece takvaya bakın. Ne kadar asil bir kriter getirdi Allah. İnsana uygun bir kriter getirdi Allah. Asil bir kriter. İnsanın ırkına bakmıyor, cinsine bakmıyor, rengine bakmıyor, malına makamına bakmıyor. Asil bir kriter, takvasına bakıyor. Nasıl bir insandır? Ona bakıyor. Bunu değiştirdiler. Bu kriteri kaldırdılar. Onun yerine başka kriter koydular. Müslüman diniyle övünür. Onlar ırklarıyla övündüler. O zaman belalarını buldular. Türk Türklüğüyle övündü, Kürt de Kürtlüğüyle övündü, Arap da Araplığıyla övününce karman çorman oldu her şey. Kardeş kardeşi kırmaya başladı. Ondan sonra ne yapacağız demeye başladılar. Bırakacaksınız bu kriterlerinizi. Bu kriterler sizi batırdıkça batırıyor. Anlamıyor musunuz? Doktora gidiyorsunuz güya şifa bulacaksınız. Doktor size bir iğne yazıyor. Vuruyorsun daha beter oluyorsun. Bir daha vuruyorsun daha beter oluyorsun. Bir daha gidiyorsun doktora diyor ki değiştireyim şunu vereyim. Onu vuruyorsun gene daha beter oluyorsun. Bir daha gidiyorsun doktora değiştiriyor gene ilacı. Bu defa da bunu vur diyor. Onu da vuruyorsun daha beter oluyorsun. Senin ilacı değiştirmen yetmez. Doktoru değiştireceksin. Doktoru değiştirsen. Sen Allah'a sor. Sen insanlara soruyorsun, sen Avrupa'ya soruyorsun, Amerika'ya soruyorsun. Sen kriterlerini, Kopenhag kriterlerini alıyorsun. Sen Kur'an'ın kriterlerini almıyorsun. Sen hala Avrupa'dan şundan bundan medet bekliyorsun. Onların medeniyetleri onlara huzur getirmiş mi ki sana getirsin? Anasını babasını sokağa atanların medeniyeti. Köpeğinden başka dostu kalmayanların medeniyeti. Yollarda zina edenlerin medeniyeti. Her türlü uyuşturucuya alışmışların medeniyeti. Medeniyet mi yani? Fare dolması yiyenlerin medeniyeti. Sümüklü böcek yiyenlerin medeniyeti. Medeniyet mi yani? kadınların düşük yaptığı o caninleri yiyenlerin medeniyeti. Sen onlardan mı alıyorsun kriterlerini, değerlerini, ölçülerini? Huzur bulamazsın. Bin defa daha bu doktora gitsen, bu doktorun doktor olmadığı meydandan. Neden Allah'a başvurmuyorsun? Allah seni yaratmış. Sen bütün ihtiyacını düşünmüş. A vitamininden Z vitaminine kadar her şeyi sana vermiş. Senin güzel şeyler görme ihtiyacın var, sana onu da vermiş, göz vermiş. Senin güzel şey koklama ihtiyacın var, sana burun vermiş, güzel kokular yaratmış. Ona varana kadar düşünmüş. Senin güzel sese ihtiyacın var, güzel ses de yaratmış. Yani Allah senin her şeyini senden iyi biliyor, her şeyini düşünmüş. Senin en önemli ihtiyacın medeniyettir. Kriterlerdir. Senin en önemli ihtiyacın nasıl insan olacağını bilmektir. Nasıl huzurlu olacağını bilmektir. İnsan olmanın yolunu bilmektir. Medeni olmanın yolunu bilmektir. Bunu sana vermemiş olabilir mi? Senin bütün ihtiyacını düşünmüş, bunu düşünmemiş olabilir mi? En önemli ihtiyacın bu, bunu düşünmemiş olabilir mi? Sen hala başka kriterler arıyorsun, başka doktorlara gidiyorsun. Neden seni yaratana itaat etmiyorsun? Çünkü hoşuna gitmiyor, değil mi? Çünkü nefsine hoş gelmiyor. Çünkü sen istediğin gibi yaşamak istiyorsun. İstediğin gibi günahlara girmek istiyorsun. Allah'ın iğnesi hoşuna gitmiyor, öyle değil mi? Nefsine uygun yaşamak istiyorsun. Allah Azze ve Celle bu kitabı Arapça olarak indirdi ama bütün insanlara gönderdi. Kur'an'ın kriterleri bütün zamanlara ve bütün mekanlara göredir. Ve Allah Azze ve Celle o şekilde göndermiştir. Ve sonra Allah Azze ve Celle bu kısa girişten sonra Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına başlıyor. Ben orada bırakmak istiyorum kıssaya daha sonraki hafta başlamak üzere. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi senin uğrunda çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Irak'taki, Afganistan'daki, Filistin'deki, Çeçenistan'daki, bildiğimiz bilmediğimiz bütün mekanlarda sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Onların morallerini yüksek tut. Ya Rabbi kafirlerin güçlerini sil süpür yok et. Ya Rabbi onların kalplerini sık. Ya Rabbi Hazreti Musa'nın duasını kabul ettiğin gibi, Harun'un duasını kabul ettiğin, icabet ettiğin gibi duamıza da icabet et. Ya Rabbi onların kalplerini sık. Ya Rabbi onların güçlerini sil süpür yok et demişlerdi. Biz öyle diyoruz, duamızı kabul eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.